Gülün Adı, Umberto Eco, 65. ayrım. Aradaki fark varsa, yeni bir okuyucu üretmek isteyen metinle sokakta rastlananlar gibi okuyucuların isteklerine karşı gitmeye çalışan metin arasındadır. Bu ikinci durumda seri halinde ürünler için iyi bir formüle göre yazılıp kurulmuş bir kitap vardır elimizde. Yazar bir çeşit pazar araştırması yapar ve kendini buna uydurur. Onun formüllere göre çalıştığı uzaktan anlaşılır, yazdığı çeşitli romanlar çözümlendiğinde bunların hepsinde adları, yerleri ve yüzleri değiştirerek hep aynı öyküyü anlattığı görülür. Okuyucu kitlesinin önceden istediği şeyi. Ama yazar yeni olanı planladığı, değişik bir okuyucu tasarladığı zaman dile getirilmiş isteklerin listesini yapan bir pazar araştırmacısı değil, kuşkusuz Zeitgeist kurgularını sezinleyen bir filozof olmak ister. Okuyucu kitlesine kendisi bilmese de istemesi gerekeni açıklamak ister. Eğer Manzoni okuyucu kitlesinin istediğine önem vermek zorunda kalsaydı, bunun formülü vardı elinde. Yunan trajedyasındaki gibi soylu kişiler, krallar ve prensesler, Adalci de böyle yapmıyor mu? Büyük ve yüce tutkular, savaş girişimleri ve İtalya'nın bir kaleler ülkesi olduğu bir çağda, İtalik zafer törenleriyle Orta Çağ ortamının tarihsel romanı. Ondan önce onun zamanında ve ondan sonra az ya da çok bahtsız birçok romancı, Azeglioulos Anaatçı'dan ateşli ve bulanık Guerrazzi'ye, o okunamaz Cantu'ya kadar böyle yapmıyorlar mıydı? Oysa Manzoni ne yapıyor? Köleliğin ve aşağılık kişilerin çağı olan 17. yüzyılı seçiyor. Yaşamını kılıçla çarpışarak geçiren biricik kişi bir haindir. Savaşlardan söz etmiyor Manzoni. Öyküyü belgelerle ağırlaştırma yürekliğini gösteriyor ve bağırıyor. Böylece hoşa gidiyor. Herkesin hoşuna gidiyor. Okumuşlarla okumamışların, büyüklerle küçüklerin, yalancı sofuların ve papaz düşmanlarının. Çünkü o, çağının okuyucularına bunu vermek gerektiğini sezmişti. Bunu bilmeseler, istemeseler, bunun yenebilir olduğuna inanmasalar da. Elde bıçkı ve çekiç çamaşırları durulayarak ürettiği şeyi tat verici kılmak için nasıl da çalışıyordu. Görgül okuyucuları düşlediği örnek okuyucu olmaya zorlamak için. Manzoni okuyucu kitlesinin hoşuna gitmek için değil, romanın hoşuna gitmemesi olanaksız bir okuyucu kitlesi yaratmak için yazıyordu. Hoşa gitmezse ne gam? 25 okuyucusundan nasıl ikiyüzlülük ve kaygısızlıkla söz ettiğini görüyorsunuz. Oysa 25 milyondu istediği. Ben nasıl bir örnek okuyucu istiyordum? Kuşkusuz benim oyunuma gelen bir suç ortağı. Tam anlamıyla orta çağa özgü olmak ve kendi çağımmış gibi orta çağa yaşamak istiyordum. Ve bunun tersini. Ama aynı zamanda bütün gücümle benim, daha doğrusu metnin kurbanı olacak ve metnin kendisine sunduğundan başka bir şey istemediğini düşünecek bir okuyucunun oluşmasını da istiyordum. Bir metin, uygun okuyucu için bir dönüşüm yaşantısı olmak ister. Cinsellik ve sonunda suçlunun ortaya çıkarıldığı bir suç örgüsü ve birçok eylem istediğinizi sanırsınız. Ama aynı zamanda ölümün ve manastır işçilerinin elleriyle yapılmış saygın bir döküntüyü kabul etmekten utanırsınız. Sözün kısası, sana Latince, az kadın, bol bol tanrı bilim, Grand Guignol'deki gibi litrelerce kan sunacağım. Öyle ki, ama yanlış bu, ben yokum bu işte diyeceksin. İşte bu noktada benim olacaksın ve dünyanın düzenini boşere çıkaran Tanrı'nın sonsuz her şeye gücü yeterliliğin ürpertisini duyacaksın. Sonra da eğer akıllıysan seni nasıl tuzağa düşürdüğümü farkına varacaksın. Çünkü önünde sonunda bunu her adımda söylüyordum sana. Seni cehennemlik olmaya sürüklemekte olduğum konusunda iyice uyarıyordum seni. Ama şeytanla yapılan anlaşmaların güzel yanı insanın onları kiminle iş yaptığını bile bile imzalamasıdır. Yoksa cehennemle ödüllendirilmenin nedeni nedir? Bizi ürperten biricik şeyin, yani metafizik ürpertinin hoş bir şey gibi alınmasını istediğim için de, kurgu örnekleri arasında, en metafizik ve felsefi olanı, polisiye romanı seçmekten başka bir şey kalmıyordu bana. Polisiye metafizik. Kitabın bir polis romanı gibi başlaması rastlantı değildir. Sonuna dek de saf okuyucu kandırmayı sürdürüyor. Öyle ki saf okuyucu, İnsanın oldukça az şey keşfettiğinin ve dedektifin bozguna uğradığının farkına bile varmayabilir. Kanımca polisiye romanın insanların hoşuna gitmesinin nedeni, içinde cinayete kurban gidenlerin olması değil, düzenin, düşünsel, toplumsal, yasal ve ahlaksal düzenin, sonunda suçun yarattığı kargaşaya baskın çıkması da değil. Gerçekte polisiye roman, katıksız durumda bir varsayım öyküsünü yansılar. Ama aynı zamanda tıbbi bir tanı, bilimsel bir araştırma, metafizik bir soruşturma da bir varsayım durumudur. Temelde, felsefenin soru bazı ruhsal çözümlemede olduğu gibi, polisiye romanınki ile aynıdır. Suç kimin? Bunu bilmek, bunu bildiğini sanmak için bütün olguların bir mantığı, onlara suçluluğu dayatan bir mantığı olduğunu varsaymak gerekir. Her varsayım ve kestirim öyküsü her zaman yanı başında durduğumuz bir şey anlatır bize. Sözde Heideggerce alıntı. Bu noktada benim temel öykümün, katil kim? Tümü de böyle bir varsayımın yapısı çerçevesinde yer alan birçok başka varsayımlara kök salmasının nedeni açık. Varsayımsallığın soyut bir örneği labirenttir ama labirentin tipleri vardır. Bunlardan biri Yunan labirentidir. Tesus labirenti. Bu labirent içinde hiç kimsenin kaybolmasına izin vermez. İçine girilir, merkeze ulaşılır. Sonra merkezden çıkışa varılır. Bu yüzden merkezde Minotaurus vardır. Yoksa öykünün hiç tadı kalmaz. Öykü basit bir gezinti olurdu. Burada korku kesinlikle nereye varacağınızı ve Minotaurus'un ne yapacağını bilmemenizden doğmaz. Ama klasik labirenti geliştirirseniz elinizde bir ip bulursunuz. Ariadne'nin ipini. Klasik labirent, Ariadne'nin ipinden başka bir şey değildir. Sonra dolan başlı manieristik labirent vardır. Bunu geliştirirseniz elinize bir tür ağaç bulursunuz. Birçok çıkmaz sokakları kökleri olan bir yapı. Çıkış tektir. Ama yanılabilirsiniz. Kaybolmamak için bir Ariadne ipine gereksiniminiz vardır. Bu labirent bir trial and error prosestir. Dipnot, sınama ve yanılma sürecidir. Son olarak A ya da Deleuze ve Guattari'nin köksap dedikleri labirent vardır. Köksap öyle bir biçimde yapılmıştır ki her yol tüm öteki yollarla bağlanabilir. Merkezi yoktur, çevresi yoktur, çıkışı yoktur. Çünkü potansiyel olarak sonsuzdur. Varsayım alanı bir köksap alanıdır. Benim kitaplığımın labirenti bir dolambaçlı labirenttir. Ama William'ın içinde yaşadığının farkına vardığı dünya köksapa göre kurulmuştur. Daha doğrusu kurulabilir. Ama hiçbir zaman kesinlikle kurulmamıştır. 17 yaşında bir genç bana tanrı bilimsel tartışmalardan hiçbir şey anlamadığını ama bu tartışmaların uzamsal labirentin uzantıları gibi işlev gördüklerini söyledi. Bir Hitchcock filmindeki thrilling müzik gibi. Sanırım bu tür bir şey oldu. Saf okuyucu da bu labirentler öyküsüyle karşı karşıya bulunduğunu sezdi. Bir uzamsal labirentler öyküsüyle değil. Diyebiliriz ki tuhaf bir biçimde kitabın en safça okunuşları, en yapısalcı okunuşlar olmuştur. Saf okuyucu içeriklerin aracılığı olmaksızın bir öykünün var olamayacağı gerçeğiyle doğrudan temasa geçmiştir. Eğlence. Okuyucunun eğlenmesini istiyordum. En azından benim eğlendiğim kadar. Romanla ilgili olduğuna inandığımız en derin düşünceye dayalı fikirlerle çelişir görünen çok önemli bir noktadır bu. Eğlenmek, sapmak, sorunlardan kopmak anlamına gelmez. Robinson Crusoe örnek okuyucuyu, ona kendisine oldukça benzeyen akıllı bir homo economicus'un hesaplarını ve günlük işlerini anlatarak eğlendirmek ister. Ama Robinson'un Sam Blable'ı, dipnot, benzeri, Robinson'da kendisini okuyarak eğlendikten sonra bir biçimde daha fazla bir şey, kendisinin bir başkası olduğunu öğrenmiş olsa gerektir. Eğlenerek bir biçimde öğrenmiştir. Okuyucu ister dünyaya ister dile ilişkin bir şey öğrensin, bu ayrım çeşitli anlatım sanatlarını belirtir. Ama öz değişmez. Finnegans Wake'in ideal okuyucusu sonunda Carolina Invernizio'nun okuyucusu kadar eğlense gerektir. Aynı derecede. Ama değişik bir biçimde. Eğlence kavramı tarihseldir. Romanın her dönemi için eğlenme ve eğlendirme biçimleri vardır. Kuşkusuz çağdaş roman konunun eğlenceliliğini başka eğlence türlerine öncelik vermek için bastırmaya çalışmıştır. Aristoteles sanat kuramının büyük hayranı olan ben, her şeye karşın bir romanın üstelik her şeyden önce konu aracılığıyla eğlendirmesi gerektiğini düşünmüşümdür. Kuşkusuz bir roman eğlendiriyorsa kitlenin onayını sağlar. Belli bir dönemde okuyucunun onaması olumsuz bir gösterge sayıldı. Bir roman onaylanıyorsa bunun nedeni yeni bir şey söylememesi ve okuyucu kitlesine zaten beklediğini vermesidir. Ama ben, bir romanın okuyucuya beklediğini veriyorsa onaylanacağını söylemekle, bir roman onaylanıyorsa bunun nedeninin okuyucuya beklediğini vermesi olduğunu söylemenin aynı şey olmadığına inanıyorum. İkinci sav her zaman doğru değildir. Tamburo di Latta'ya ya da Yüzyıllık Yalnızlığa varmak için Defoe'yu ya da Balzac'ı düşünmek yeter. Onama değersizlik denkleminin gürültü koparan ve okuyucu çoğunluğunca reddedilen deneysel yapıtların açıkça övüldüğü bir sırada başarılı kitabın avutucu kitapla, avutucu romanın olay örgüsü olan romanla özdeşleştirildiği bir zamanda biz 63 grubunca hatta 63'ten de önce takınılan bazı polemik tavırlarla yüreklendirildiği söylenecektir. Bunlar söylendiğinde bunları söylemenin bir anlamı vardı. Sakınımlı edebiyatçıları en çok şaşırtan ve kronik yazarlarınca artık hiç unutulmayan şeyler bunlardı. Üstelik haklı olarak, çünkü bu sözler tam da bu sonucu elde etmek için ve temelde avutucu bir kuruluşu olan 19. yüzyılın sorunsalı bakımından ilginç yeniliklerden yoksun geleneksel romanlar düşünülerek dile getirilmişti. Daha sonra safların oluşturulması ve sık sık, kimi zaman bir çete savaşı için hiçbir ayrım gözetilmeksizin bir birlik oluşturulması kaçınılmazdır. Düşmanların Lampedusa, Bassani ve Cassolo olduklarını anımsıyorum. Oysa bugün kendi adıma ben üçü arasında ince ayrımlar gözetirdim. Lampedusa çağının ötesinde bir roman yazmıştı ve sanki İtalyan yazınına yeni bir yol öneriyormuş gibi yüceltilmesine karşı çıkmıştı. Oysa o, tersine görkemli bir biçimde başka bir yol öneriyordu. Cassola'ya ilişkin görüşümü değiştirmedim. Bassani hakkında ise bugün çok ama çok sakınımlı davranırdım. Hatta 63'te olsaydı onu yol arkadaşı sayardım. Ama benim sözünü etmek istediğim sorun başka. Grubun deneysel romanı tartışmak için yeniden Palermo'da toplandığı 1965 yılında olanları artık hiç kimse anımsamıyor. Tutanakların, Feltrinelli tarafından yayınlanan kapağında 1965 yazılı, basımın tamamlandığı tarih 1966 olan deneysel roman başlığıyla hala katalogda yer aldığını söylemeliyim. O tartışma sırasında çok ilginç şeylerle karşılaşıldı. Her şeyden önce daha o zaman yeni roman tüm deneyiciliklerinin kuramcısı, o sırada yeni ortaya çıkan Robul Grillet ile Grass ve Pinkon, bugün Pinkon'un modern sonrası akımı başlatanlar arasında sayıldığı ama o zaman bu sözcüğün en azından İtalya'da daha var olmadığı, Amerika'da ise John Barth'ın yeni yeni yazmaya başladığı unutulmasın. Kendisini hesaplaşma noktasında bulan ve yeni keşfedilmiş, Verne hayranı Russell'dan söz eden, Borges'ten ise yeniden değerlendirilmesi henüz başlamadığı için söz etmeyen Renato Barilli'nin ilk raporu. Barilli ne diyordu? O zamana değin romanda olay örgüsünün, sonunun ve eylemin görünüş ve materyalistik coşku içine kapatılmasının ayrıcalık kazanmış olduğunu. Ama eylemin yeniden değerlendirilmesiyle romanda yeni bir aşamanın başlamakta olduğunu. Bu bir outre, başka eylem de olsa. Geçen akşam Baruccello ve Griffini'nin garip bir sinematografik kolajını, öykü patlamalarından hatta ticari sinemanın standart durum ve konularından oluşan bir öykü olan Verifica Incerta'yı seyrederken edindiğimiz izlenimi çözümlüyordum. Seyircilerin en çok hoşuna giden yerlerin birkaç yıl öncesine değin tedirginlik belirtileri göstererek tepki verecekleri, başka bir söyleyişle geleneksel eylemin mantıksal ve zamansal sonuçlarının kaçıcı olduğu ve beklentilerinin yaman bir hayal kırıklığıyla sonuçlandığı yerler olduğunu belirtiyordum. Avantgard geleneksele dönüşüyor, birkaç yıl önce uyumsuz olan şey kulaklara ya da gözlere hoş geliyordu. Bundan ister istemez bir sonuç çıkarıyor insan. Mesajın kabul edilmezliği, kabul edilmezlik daha şimdiden hoşa gider olarak yasalaştırıldığından artık bir roman için ya da hangi sanat olursa olsun başlıca ölçüt değildi. Kabul edilebilirin ve hoşa giderin yeni biçimlerine uzlaşıcı bir dönüş taslağı çiziliyordu. Marinetti'nin fütürist akşamları sırasında halkın ıslıklaması kaçınılmaz olmuşsa diye anımsatıyordum. Bugün de bir deneyi normal sayıldığı için başarısız olarak yargılayan kimsenin polemiği verimsiz ve aptalcadır. Bu, değer kuramı açısından tarihsel avantgardın taslağını yeniden kurmak olup, bu noktada avantgardın son eleştirmeni gecikmiş bir marinetteden başka bir şey değildir. Mesajın alıcı tarafından kabul edilebilirliğinin yalnızca belirli bir tarihsel anda bir değer güvencesi olduğunu belirtelim. Tartışmalarımızda sürekli egemen olan dışsal şaşırtıcılığın bir yapıtın değerinin doğrulayıcısı olması gerektiğini öngören bu arire penseyi art düşünce belki de yatsımamız gerekir diye düşünüyorum. Düzen ve kargaşa, tüketim yapıtı ile kışkırtıcı yapıt arasındaki bu ikiye bölünmüşlük geçerliğini yitirmediğinden belki de başka bir bakış açısından yeniden değerlendirilecektir. Yani görünürde kolayca tüketilebilir yapıtlarda kopma ve uyuşmazlık öğeleri bulunabileceğine, tersine kışkırtıcı gibi görünen, hatta insanları yerinden zıplatan bazı yapıtların hiçbir uyuşmazlık ortaya koymayabileceklerinin fark edilebileceğine inanıyorum. Geçenlerde bir yapıt çok hoşuna gittiği için kuşkuya kapıldığından yapıta kuşkuyla bakan birine rastladım ve böylece sürüp gider. 1965, bu yıllar pop sanatın başladığı, böylece deneysel, non-figüratif sanatla yığın sanatı, anlatısal ve figüratif sanat arasındaki geleneksel ayrımların ortadan kalktığı yıllardı. Posör'ün Beatles'lardan söz ederken kendisinin de onlar için çalıştığının farkına varmaksızın bana "Onlar bizim için çalışıyorlar" dediği ve Katy Barberia'nın gelip bize Beatles'ın Purcell'a geri götürülerek Monteverdi ve Satin'in yanında uyum içinde çalınabileceklerini göstereceği yıllar. Modern sonrası, ironi hoşa giden. 1965'ten bugüne iki düşünce kesinlikle açıklık kazanmıştır. Olay örgüsünün başka örgülerin alıntılanma biçimi altında da bulunabileceği ve alıntının alıntılanan örgüden daha az avutucu olabileceği. Anımsadığım kadarıyla Bompiani'nin 1972 yıllığı olay örgüsüne dönüşe ayrılmıştı. İroni yoluyla da olsa Ponson du Terrail ve Eugène Sue'ye beğenerek, Duman'ın bazı görkemli sayfalarına ise az ironiyle beğenerek yaklaşıyordu. Avutucu olmayan, oldukça sorunsallı ama gene de hoşa giden bir roman olabilir mi? Bu pürüz ve yalnız olay örgüsünün değil, hoşa giderliğin de yeniden keşfedilişi, modernizm sonrası Amerikan kuramcıları tarafından gerçekleştirilmiş olsa gerektir. Ne yazık ki modernizm sonrası her işe yarayan bir terimdir. Bugün bu terimin kullananın hoşuna giden her şeye uygulandığı izlenimindeyim. Öte yandan bu terimi geriye doğru kaydırma eğilimi varmış gibi görünüyor. Önce son 20 yılın bazı yazar ve sanatçılarına uygulanmış gibi görünüyordu. Gide gide 100 yıl başına vardı, sonra daha da geriye gitti. Yürüyüş sürüyor. Yakında modern sonrası sınıfı Homeros'a gelip dayanacak. Bununla birlikte modern sonrasının zaman dizinsel olarak sınırlandırılabilen bir eğilim değil, tinsel bir sınıf, daha doğrusu bir Kunstwollen, bir çalışma biçimi olduğuna inanıyorum. Diyebiliriz ki her çağın kendi modern sonrası vardır. Her çağın kendi üslupçuluğu olabileceği gibi. Öyle ki modern sonrasının bir tarih ötesi kategori olarak üslupçuluğun çağdaş adı olup olmadığını soruyorum kendi kendime. Kanımca her çağda Nietzsche'nin zamana aykırı düşüncelerde tarih araştırmalarının zararı konusunda betimlediği bunalım anlarına geliniyor. Geçmiş bizi koşullandırır, sırtımızı abanır, bizden haraç alır. Tarihsel avantgard, burada avantgardı tarih ötesi avantgard olarak da kastediyorum. Geçmişle hesaplaşmaya çalışıyor. Fütüristlerin temel ilkesi ay ışığını indirin. Her avantgardın tipik izleyidir. Ay ışığının yerine uygun bir şey koymak ister. Avantgard geçmişi yıkar, biçimini bozar. Demoiselles de Avignon, avantgardın tipik bir davranımıdır. Sonra avantgard daha da ileri gider. Figürü yıkar, ortadan kaldırır, soyuta, biçimi olmayana, beyaz teleye, yırtık teleye, yanık teleye dek, mimaride Curtin Wall'un asgari koşulu, stele gibi yapı, katıksız paralel yüz edebiyatta konuşma akışının ortadan kaldırılması. Borukvari kolaja, suskunluğa ya da ak sayfaya dek, müzikte atonaliten gürültüye, mutlak bir sessizliğe geçiş. Bu anlamda kökenlerin keyici moderndir. 65. ayrımın sonu sayfa 733, devamı 66. ayrımda.